Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir haftaya bakış programıyla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olup bitenleri bir değerlendirelim istiyoruz. Hem içeride hem dışarıda. Gerçekten de epeyce olay yaşandı arka arkaya. Bir yıl gündemi doldurabilecek konular bir haftada dolmuş oldu. Geçen pazar bizim haftaya bakış programı yayınlandıktan sonra 103 generalin, 104 aslında 103 diye söyleniyor. 104 generalin, amiralin imzaladığı bir basın açıklaması bildiri şeklinde ve darbeye teşebbüs şeklinde anlaşıldı ve kamuoyuna yayınlanmış oldu. Buradan başlayalım. Sonra da Sofogate diye kamuoyu gündemine, Avrupa'nın gündemine yerleşmiş olan Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve Konsey Başkanı'nın ağırlanması sırasındaki protokol gafı diyelim ya da hatası neyse. Onun tartışmaları da yansıdı. Bunun tabii içeriğinin ne olabileceğini değerlendireceğiz. Bu konular var. Tabii ki doğal olarak Mısır'la Türkiye ilişkisi ve hemen komşumuzda Rusya'yla başlayan tartışma var. Zelenski Türkiye'ye geliyor. 12'sinde bu yayınlandıktan sonra. Bütün bunları değerlendirmiş olacağız. Evet, generallerin tartışmasından istersen başlayalım. 104 imzalı amiral, hep general diyoruz. Çünkü amirallerin darbe yaptığı bugüne kadar görülmediği için. Yani Ankara'da askeri olmayanın nasıl darbe yapacağı ayrı bir şey. Ama bugüne kadar da hiçbir denizci önderlik de etmedi zaten. Hava kuvvetleri kritikti ama denizcilerin kritik olduğu herhangi bir darbeyle de karşılaşmadık bugüne kadar. O çünkü mavi vatanda darbe yaparsa yapar. Kara vatanda darbe beklemiyoruz. Evet, bunu buradan başlayalım istersen, bu bildiriyi nasıl değerlendirdik?
Yani ben şimdi aslında bu hadise de dahil bütün hadiselerin, bu haftayı dolduran bütün hadiselerin dış politika, yani daha doğrusu hani Türkiye'nin dışıyla ilgili olan şeyler olduğunu düşünüyorum. İçeride koparılan kıyametin zaten tuhaf bir tarafı var. Yani bildiğim kadarıyla Takvim Gazetesi galiba hemen işin peşine düşmüş gece ama gündüz İlk gürültüyü çıkaran Bahçeli oldu. Arkasından Tapukadası hep verilen örnek o. Tapukadası müdürüne kadar herkes işte bir...
Müdürlüklerine kadar, ilçe müdürlüklerine kadar.
Demokrasi müdafasına geçti. Fakat ertesi gün Erdoğan çıktı ve sanki hani böyle ne gürültü ediyorsunuz ya, bir sakin olun edasıyla konuştu. İşte topu CHP'ye attı falan. Sonuçta bu içerideki hararet çok da bir anlam taşımıyor gibi görünüyor. Yani Erdoğan'ın tavrıyla ilgili olarak. Ben şimdi hikayeyi şöyle anlatmaya çalışayım. Nasıl anladığımı şöyle anlatmaya çalışayım. Şimdi sen bir odada oturmuşsun, işte kitabını okuyorsun. Odaya Ayşe ile Fatma geliyorlar, çocuklar. Bebekleriyle oynuyorlar. Sonra da en alt çekmeceye bebeklerini bırakıp çıkıyorlar. Biraz sonra Ayşe geliyor, bebeği o koydukları yerden alıyor, oynuyor biraz ve bir üstteki çekmeceye koyuyor. Bütün bunlara şahit oluyoruz. Sonra Fatma geliyor, bebeği arıyor, arayacak. Nerede arayacak? Nerede arar sence?
Kendi bıraktığı yerde, çekmecesinde, birinci çekmece.
Alt çekmece. Evet. Alt çekmecede arayacak. Şimdi normal olarak insanoğlu 4-5 yaşından itibaren bunu tahmin etmeyi öğreniyor. Yani bebeği olduğu yerde değil de olduğunu zannettiği yerde arayacağım Fatma'nın tahmin ediyor yani. Buna da işte theory of mind, zihin teorisi deniyor. Bu konuda biz sıklıkla üç tür hata yapıyoruz diye düşünüyorum yani. Aslında 4 yaşından itibaren bunu normal şartlarda böyle idrak etmeyi beceriyoruz ama mesele böyle hani dünya halleri, dünya meselelerine gelince üç tür hata yapıyoruz. Birincisi, yani bizim görmediğimiz bir yerde de bir anda da o bebeğin yerinin değişmiş olabileceğini kabul etmiyoruz. Yani işte bu amirallerin hadisesinde mesela hemen olay şöyle algılandı geniş kesimler tarafından. Vay, buradan da bir mağduriyet inşa edilecek. Bu mağduriyeti inşa etmek için işte bir fırsatı yakaladı ve bu olay münhasıra Erdoğan için ve AKP için bu manaya geliyor. Ya biz çünkü bebeği hep orada, yani o AKP'nin bir seçim daha kazanmak için bir mağduriyete daha ihtiyacı olmasında buluyoruz. Her hadiseyi böyle okuyoruz yani. Dolayısıyla hep aynı çekmeceye bakıyoruz. Hep aynı çekmeceye bakıldığını varsayıyoruz yani. Birinci hata bu. İkinci hata, sonuçta bu muktedirlerin bütün oyuncak trafiğini biliyor olduğunu varsayıyoruz. Yani biz bilmiyor isek bile biz bilmeden Ayşe, Fatma işte bebeği bir yerden alıp bir yere koyduysa muktedirler bunların hepsini biliyordur varsayıyoruz. Bu da yanlış. Yani ortada bir tane muktedir yok. Yani Erdoğan bebeği bir yere koyuyor, Putin alıp oradan başka bir yere koyuyor mesela. Biden da oradan alıyor, başka bir yere koyuyor ve bunların tamamını takip edebilen herhangi bir şey yok. Oyuncu yok. Şimdi bu hadisede bir de şöyle bir şey var ilaveten. Sana net olarak sorayım. Erdoğan şimdi sabahları kalkıyor, çekmeceyi açıyor, Kanal İstanbul'u yerinde mi diye bakıyor. Yani o Kanal İstanbul'u onun işte yüz görümlülüğü, drahoması veya başlık parası ne dersen de yani. O en kıymetli şeylerinden bir tanesi. Bir yığın şeyi ona yaslamış. Bir yığın hesabı ona yaslamış. Kanal İstanbul'u yerinde duruyor mu diye bakıyor. Bir sabah kalkıyor, Kanal İstanbul'u yine yokluyor, bakıyor evet yerinde. Fakat yanında aynı çekmecede bir montre var. Ya kim koydu bu montreyi buraya filan diyor. Başka bir yere koyuyor. Aradan bir zaman geçiyor. Yine Kanal İstanbul'u yokladığında yine orada montre çıkıyor. Şimdi benim sana sorum şu. Bu Kanal İstanbul'un yanına bu montreyi kim koydu?
Başından beri kondu. İlk fikir ortaya atıldığının hemen ertesinden itibaren daha çok da ulusalcılar ve Asya taraftarları, Avrasyacılar diyebiliriz. Onlar koydular. Hem Cumhuriyet'in temel taşlarından biri olarak kabul edildiği için hem de Rusya'nın da esas itibariyle işine daha çok yer yaradığı için. Çünkü izinle oradan sınırlı olarak geçebiliyor savaş uçakları, savaş gemileri ve belirli sürede ancak kalabiliyor Karadeniz'de. 21 günde yeri çıkması lazım. Belli tonajın üzerine zaten çıkamıyor Türkiye izin vermediği müddetçe.
Şimdi Kanal İstanbul'u yani şu konuda mutabıkız, Kanal İstanbul'u Montrö'nün yanına koyan Erdoğan değil.
Değil.
Buna hiç itiraz etmedi ama hiç Kanal İstanbul lafı ederken yanında bir Montrö eklemedi. Çünkü zaten teknik olarak bunların yani Kanal İstanbul'un Montrö'yle bir alakası yok teknik olarak. Senin de özetlediğin gibi sonuçta kanal açılabilecek olsa açılan kanaldan zaten teknik olarak o tonajda gemiler geçemeyecek gibi görünüyor. Gerçi kanal hakkında da pek bilgimiz yok ama. Evet. Ama hani o olacak olduğu varsayılan şeyden onların geçme şansı yok. İlaveten de zaten Montrö sadece İstanbul Boğazı'nı bağlayan bir şey değil. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nı
birlikte
bağlıyor. Dolayısıyla yani Kanal İstanbul'u yapmış olsan bile gemileri Marmara'ya geçirememiş olacağın için oradan Karadeniz'de geçirme şansın yok. Dolayısıyla bu Montrö ile Kanal İstanbul'un yan yana bir manası yok. Ama Erdoğan bunları yan yana gördüğü zaman aynı çekmecede itiraz da etmedi. Yani buradan işte başka türlü bir şeyler de yarın öbür gün kullanılabilir diye de düşünmüş olabilir. Fakat 1, 3, 5 durmadan bu konuşulunca işkillenmiş olabilir. Yani ya bunu birisi buraya kasıtla mı koyuyor acaba? Yani sadece sıkışıklık sebebiyle değil de odada çok oyuncak var. Oda küçük sonuçta hepimiz bu aynı odada oynuyoruz. Oyuncak koyacak yer az ama hiç oyuncak çok. Dolayısıyla birçok oyuncak yan yana konuyor yani. Burada da bu Montrö'yü Kanal İstanbul'un yanına koyan birileri, kasten koyan birileri var mı? Yani o Avrasyacılar bunu kasten mi yapıyorlar? Yani benim bu drahomamı, başlık paramı...
Şimdi ondan önce gelişen birkaç olay var. Ben onları o zaman özetleyeyim. Daha iyi anlaşılabilir. ABD ve NATO Karadeniz'de bir tatbikat gerçekleştirdi. Türkiye de bu tatbikata destek verdi bundan aylar önce. Ama Biden'dan sonra, gelişinden sonra ABD ve NATO kuvvetleri Doğu Akdeniz'de, Ege Denizi'nde daha fazla yer almaya başladı ve zaman zaman da Karadeniz'e girip çıktılar. Bu tartışmalar başlayınca bu Defensive 2021 diye bir tatbikat var. Mayıs ayında başlayacak ve bunun merkezi Ege Denizi ve Ukrayna esas olarak alınıyor. Ve burada da düşman Rusya. Rusya'ya karşı Doğu Avrupa'yı koruma senaryosu üzerine bu tatbikat gerçekleşiyor. Bu tatbikata da çok sayıda işte NATO askeri, hatta İngilizler asker göndermeyecekti. Sonra da onlar da göndermeye karar verdiler. Karadeniz'de yapılan tatbikatın senaryosu da bir düşman denizaltısını enterne etme üzerine idi. Ruslar da dedi ki bu düşman dediğiniz bizi kastediyorsunuz, biz düşman değiliz. Burada bu tatbikatı yapmanız da hoş değil diye söylemişti. En son da ABD ve NATO sıkıştırınca Eisenhower savaş gemisinin takip ve görevli olan Rus savaş gemisi Karadeniz'e çekilmek zorunda kaldı. Karadeniz'deki bu hareketlilik üzerine. Montrö tartışması bunun üzerine alevlendi. Gündeme geldi. Kritik hale gelmeye başladı.
Evet. çok güzel özetledin tabloyu. Bu Montreux hadisesi zaten böyle bir hassasiyeti kaşıyan bir şey. Demin Kanal İstanbul için işte drahama mı, başlık parası mı her ne dersen de hani Erdoğan'ın biriktirdiği son işini göreceği bir şey olarak görüyor Kanal İstanbul'u benim bakış açımdan. Montreux'de evdeki antika İran acem halısı. Yani bu sağcıların kafasıyla bakıldığında bu işte ulusalcılar, Kemalistler vesaire filan falan bu işte kıymetini bilmiyorlar, öyle almışlar acem halısı. Halbuki onu şöyle mezatta fiyatını yükselterek filan okuttuğun zaman oh ne güzel bir iş yapmış olacaksın. Şimdi sağcı kafası böyle çalışıyor biliyorsun ya, Türkiye'de hep böyle çalıştı yani. Yani ne lüzum var bizim evimizde acem halısına, biz bunu okutalım da hani şurada birkaç cep telefonu falan daha alalım diye çalışıyor yani sağcı kafası. Dolayısıyla şimdi o Montreux'de, yani Montreux'e Kanal İstanbul durmadan yan yana gelince Erdoğan'ın işkillenmesinin arkasında yatan sebeplerden bir tanesi bu yani. Şimdi hem Montreux kozunu hem Kanal İstanbul'u acaba tehdit eden bir şey mi var? Ya buradan benim başıma örülecek bir çorap mı var diye endişelenmiş olabilir. Montreux niye mana taşıyor? Ya daha doğrusu kimin için mana taşıyor? Yani mezatta Montreux'u açık artırmaya çıkarttığın zaman buna kim akçe sürebilir? Sen demin güzelce özetledin. İki aktör yani iki oyuncu. Birisi Rusya, birisi de genelde NATO desek de Birleşik Devletler.
Evet.
Birisi Montreux'un olduğu gibi kalması için Türkiye'ye bir şeyler verebilir, vaat edebilir. Birisi de Montreux'un delinmesi için.
Evet.
Montreux'un feshedilmesi için. Şimdi Montreux bu Kanal İstanbul'la birlikte durmadan ve cahilce gündeme getiriliyor idi ve fakat Erdoğan bunun bir hani cehalet ürününde olduğunu, tesadüf olduğunu düşünebilir demiş idim. Ama son tahlilde en son nasıl gündeme geldi Montreux? İstanbul Sözleşmesi ile ilişkili olarak. Yani nasıl? Yani İstanbul Sözleşmesi tek imza ile feshedilebilir mi tartışması yapılırken Habertürk'te meclis başkanına yani işte bu olabilir bir şey mi deyip sorulurken örnek olarak kullanılan uluslararası anlaşmalardan bir tanesi Montreux. Şimdi o zaman sorumuz şu. O soruyu soran, bunu işte insan hakları vesaire anlaşmalarının falan peşine bilerek mi koydu? Yoksa hani aklına o sırada çok da gündemde olduğu için bir uluslararası anlaşma olarak Montreux mü geldi? Erdoğan için mesela...
Ben Muharrem'i tanıdığım için sorması gereken bir soru olduğu için soruyor. Yani eğer bu tür uluslararası anlaşmalardan tek imzayla çıkılabiliyorsa pekala Montreux'dan da çıkılabilir mi diye... Çok net bir şekilde sormuştur. Sorulması gereken bir sorudur. Doğrudur. Soru doğru yani. Maksadı aramak yanlış orada.
Hayır, doğru soru da şimdi bu sadece gündemde Montreux var diye mi soruldu yani doğru soru, yoksa Montreux üzerinde bir Montreux ile ilgili bir şeyler mi oluyor? Yani Erdoğan'ın kontrolü dışında bir şeyler mi oluyor? Bütün bu hikayeyi neye yaslanarak söylüyorum? O amirallerin bildirisinin akabinde amirallerin bildirisi zaten şöyle başlıyor yani. Kanal İstanbul ve işte uluslararası sözleşmeler üzerinden Montreux tartışmaya açılıyor, tartışılıyor. Biz de bunu içimize sindiremiyoruz diye başlıyor yani.
Şimdi ondan önce 2008'de Montreux tartışması gene gündeme geldi. Gürcistan Savaşı sırasında Rusya müdahale ettiğinde Gürcistan'a ABD ve NATO devreye girdi ve buradan geçmek istediler. Çok sayıda da savaş gemisini getirdiler. Türkiye Montreux Anlaşması'nı gündeme getirerek bunu engelledi. Hatta en kritik yayını o sırada TRT'de Manşettekiler diye bir program yapıyordum ben. Mesut Hakkı Caş'ın profesör, şimdi Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Onunla yaptık. O Montreux Anlaşması'nı subay olduğu için asker kökenli çok iyi bilen, onun üzerine çalışmış bir isimdi. Montreux Anlaşması'nın bütün ayrıntılarını tek tek anlatarak bu savaş gemilerinin buradan geçemeyeceğini söyledi ve en kritik andı tartışmanın. Geçebilir geçemez tartışmaların olduğu bir sırada geçmedi. Son anda engellenmiş oldu. Dolayısıyla bir denendi bu zaten, bir tartışıldı. Şimdi Ukrayna meselesinden dolayı Karadeniz yeniden ısınınca doğal olarak yani Kanal İstanbul olmasa bile gündeme gelmesi normaldir, tartışılır. Çünkü 2008'de gündeme gelmişti, tartışılmıştı.
Evet, şimdi o zaman hani benden hiç alışık olmadığım bir şey yapayım. Biraz komploculuk yapayım. Ortada fol yok, yumurta yokken İstanbul Sözleşmesi'nin tek imzayla feshi şu manayı taşıyor olabilir mi? Yani bak ben İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir anlaşmayı tek imzayla feshetti. Bu demektir ki Montreux'u da feshedebilirim. Bu yeterince anlaşılmadı. Yani ben bunu yaptım, şimdi ilgili taraflara mesaj verdim. Ama yeterince anlaşılmamış olabilir diye de meclis başkanına bunu sordurdum. Montreux'u da feshedebilirim diye sordurdum. Ve o da işte Marmara'dan ayran yaptı ve feshedilebilir olduğunu söyledi. Şimdi ilgili taraflara ben önce test ettim. Uluslararası anlaşmalardan tek imzayla çıktım. Memlekette hiçbir taş yerinden oynamadı. Şimdi Montreux'u da tek imzayla feshedebilirim. Ayağınızı denk atın. Benim fiyatımı ödeyin yani. Montreux'un fiyatını kim daha yüksek ödeyecekse Biden bana telefon etsin. Bak, etmiyor. Hani bizi ne isteyenler var daha yani. Böyle bizi telefon başında ağaç etmesin veya ya bak ben Montreux'u feshederim. Ey Rusya, bana neyse gereken kolaylık, bu kolaylığı göster ki ben bu işi yapmayayım demiş oluyor. Şimdi bu benim şimdiye kadarki tutumlarından tanıdığım Erdoğan'a, Erdoğan'ın kafa yapısına çok uygun bir kafa yapısı. Bu kasaba esnafı kafa yapısı.
Şimdi buna uyacak başka bir gelişme de doğal olarak Rusya her seferinde Kanal İstanbul'un Montreux Anlaşması'na engel olmadığını, gündeme taşımayacağını, ikisinin apayrı şeyler olduğunu hep savuna geldi. Son bu tartışmalar artınca bunu daha açık ve net bir şekilde tekrar ifade etti. Putin'le Erdoğan telefonla görüştü en son Cuma gecesi. Orada da bu konu gündeme geldi ve tekrarlandı. Şu da aslında bir gerçek ki Montreux tartışmasını gündeme getiren bu amirallerin asıl özelliği anti-Batı, anti-Amerikancı karakterlerinin önde olması, Avrasyacı özelliklere daha çok sahip olmaları ve darbe kalkışmasından 15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasından bu yana da Erdoğan'la yan yana birlikte durmaları ve siyaset yapmaları, pek çok şeyin de örtüşmesi. Bunları yan yana koyduğumuzda evet Batı'ya karşı bak biz bu koza sahibiz, siz destek istiyorsanız sizinle olabiliriz, fiyatını ödeyin manası gelebilecek bir davranış sinsilesi ortaya çıkıyor.
Bu tam kasaba esnafı tavrı, yani sadece nakit akışına bakan bir esnaf tavrı, yani kar zarar hesabı, İşte bilanço vesaire filan falan gibi kompleks, karmaşık işlere kafası basmıyor. Yani bu kaç kuruş geldi kasaya, bugün kaç kuruş girdi, şu kadar. Peki toptancıya kaç kuruş verdik, şu kadar. Ha tamam, nakit akışını sağladık yani. Şimdi nakit akışını sağlaması gerekiyor Erdoğan'ın. Çünkü akmıyor nakit. Nakit akışını sağlaması lazım ve burada işte Kanal İstanbul bir anlamda bir şeyin nakit akışını sağlıyor. Fiili olarak gerçek anlamda nakit akışı. Montreux'de köşeye sıkıştığı uluslararası arenada şu anda elinde olan biricik koz. Yani Türkiye'nin jeostratejik önemi vesaire filan falan gibi şeyler söylenip duran şeylerin cismanileşmiş hali yani Montreux.
Buna şimdi, bir ilave daha yapalım istersen. Çin'in tavrı burada ortaya çıktı. Türkiye'de Uygur meselesi daima gündeme gelen, her yıl dönümlerinde her vesileyle dillendirilen ve siyasi partilerin gündeminde olan bir konudur. Meral Akşener'le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur birer tweet attılar. İşte 30. yılı katliamın vesilesiyle kınadılar. Meral Akşener işte bağımsızlık talep etti orada yaşayan Uygurlar için. Çin bu tür açıklamalara eskiden çok fazla bir itiraz göstermezdi, tepki göstermezdi. Ne zaman ki bu 104 amiralin açıklamasından sonra Montreux tartışması gündeme geldi, Çin Büyükelçiliği önce açıklama yaptı. Haddini aşarak sert bir açıklamaydı. Bakanlığa çağrıldı Büyükelçi ama arkasından Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü daha kuvvetli bir açıklamayla tutumunu, tavrını belli etti. Bu belli ki sadece oradaki Uygur Türklerin meselesi değildi. Türkiye'nin Montreux meselesini bahane ederek Batı ile yeni bir ilişki başlatmış olmasına muhtemeldir ki bir tepkiydi.
İşte şimdi ben burada izleyenlerden de özür dileyerek sadece soruları sorabilecek durumda. Cevaplarını bilmiyorum. Erdoğan'ın bu hikayede aslında Batı tarafına mı geçti, Rusya ile mi iş tutacak filan, bunları kestiremiyorum. Birincisi bu. Yani niyetinin ne olduğunu kestiremiyorum. Aslında bir niyeti olmayabilirdi. Yani daha doğrusu o kararlaştırılmamış olabilirdi. Sahiden de Montreux'e kim daha yüksek fiyat verecekse onunla oynanacak olabilirdi. Ama bu Çin meselesini denkleme kattığımız zaman zaten denklem başka hal alıyor. O oraya bilahare gelelim. Fakat demin sözünü ettiğim bu Putin-Erdoğan görüşmesinden sonra Türkiye çok kuru, çok kısa bir açıklama yaptı. Buna karşılık Rusya uzun bir açıklamayla ve münhasıran Montreux meselesine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Niye bu Montreux meselesi şimdi böyle Rusya'yı ve herkesi çok kasıyor? Demin senin işaret ettiğin gibi Ukrayna karışık. Şimdi Ukrayna niye karışık?
Yalnız Putin'le görüşme olmadan önce şu gelişme de oldu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den talepte bulundu. Ben iki savaş gemimi Karadeniz'e çıkarmak istiyorum, izin ver diye. Usul böyle zaten. Boğaz'dan bir savaş gemisi geçecekse 15 gün önceden talepte bulunuyor. Ve bu talep evet denir, karşılık verilirse de geçiyor. 21 gün ancak kalabiliyor. 21 gün sonra eğer o sayıyı aştıysa, belli bir tonaj var, o rakamı aştıysa çıkıp yeniden girmesi gerekiyor. O başvuruyu bulunduğu için Amerika Birleşik Devletleri, Rusya derhal devreye girdi ve Putin Erdoğan'la görüştü.
Orada o başvuru
kabul edildi, Türkiye kabul etti.
O başvuru yapılmış, Türkiye kabul etmiş benim anladığım.
Etti, evet.
Bu tartışma sırasında bu açığa çıktı. Yani evet. Zaten yapılmış, zaten kabul edilmiş. Yani Türkiye bir taraftan Amerika'yla bu anlamda işte Montreux'un sınırları içinde işlerini yürütüyor ve işte bir yandan da Montreux'u kızıştırıyor. Şimdi kızıştırıyor olan Türkiye mi, yoksa bu böyle hani kendinden kızışıyor, Erdoğan bunu serinletmeye mi çalışıyor? Yani günü geldiğinde kullanmak üzere, ya bir dakika şimdi acele etmeyelim, hani bunun günü geldiğinde kullanacağız durumunda mı? Şimdi bunları bilmiyorum. Bende kalan intibayı söyleyecek olursam, ben Erdoğan'ın zaten alttan alta bu Montreux meselesini her iki tarafla da pazarlık, bir biçimde pazarlık yapıyor olduğunu, yani bütün bu hikayenin içinde uygun yerlerde, uygun paralar olarak bunu zikrettiğini düşünüyorum. Yani dediğim gibi şu anda elindeki kullanabileceği tek koz bu ve bu koz Ukrayna karıştığı için de ekstra bir kıymet kazandı. Şimdi Ukrayna niye karıştı? Buraya bakmak gerekiyor. Oradan çiçeğe bağlayalım. Ukrayna karıştı çünkü teknik olarak bakacak olursak uzunca bir süredir sadece doğal kaynaklar ihraç eden kötürüm bir ülke. Rusya'yı yani Sovyetler Birliği iken dünyada anlamlı bir güç olarak algılanmasını sağlayan şey neydi? Ordusuydu. Ama bu ordunun yanında işte bir ideolojisi ve bir teknolojisi de vardı yani. İyi kötü bir teknolojisi de vardı. Fakat ağırlıklı olarak Kızıl Ordu idi. Evet. Şimdi bu Kızıl Ordu'dan geriye kalan her neyse ve işte zaman içinde bu ne kadar toparlanabildiyse biz bunu test edemedik. Yani Suriye'de olay ordunun kabiliyetini, kapasitesini görmemizi, dünyanın görmesini sağlayacak şekilde gelişmedi. Yani Putin orada diplomatik vesaire ataklarla pozisyon aldı. Yani bize bir uçak düşürttürdüler ve işte sonunda oradaki pozisyon ve üstelik de Suriye'nin legal sahibiyle işbirliği içinde bu iş yapıldı yani. Bizimle de karşı karşıya gelmediler. Amerikalılarla karşı karşıya gelebilecekleri pozisyonlarda işte Fırat'ın doğusunda bu işlere de girişmediler. Sonuçta bu test edilmedi yani. Libya'da zaten vekilleri aracılığıyla savaştılar. Orduları yine test edilmedi. Ve Azerbaycan'da da aslında bitmiş bir işin üzerine oturdular. Orada da orduları test edilmedi.
Edilmedi evet. En son ordusunun test edildiği yer 2008'deki Gürcistan meselesiydi. Onun dışında test edilmedi.
Ya işte bir de kısmen Ukrayna'da test edildi.
Evet.
Şimdi kendini Putin'in yerine koy. Sonuçta ekonomi kötü, pandemi kötü, bir otokratsın. En istemeyeceğin şey ordunun test edilmesidir. Yani ordun eğer başarısız olursa sonuçta Rusya'da Putin'in arkasındaki desteğin en temel sebeplerinden bir tanesi onun işte dış politikada daha önce süngüsü düşmüş olan Rusya'yı ayağa kaldırmış olduğu algısı. Ordun eğer başarısız olursa bu algı yıkılacak, zor duruma düşeceksin. Ordu başarılı olursa sıkışmış olan Rusya'da senin karşında, senin kontrolün dışında bir takım işler yapabilir olan bir siyasi kapasiteye sahip bir ordu olacak. Tamam. Dolayısıyla şimdi Putin için en istenmeyecek şey ordusunun test edilmesi. Orduyu sadece Ukrayna ile test edilirse o zaman çok ciddi bir risk değil. Ama eğer batılı güçlerin müdahale ettiği bir durumda test edilirse zafer de yenilgi olacak, yenilgi de yenilgi olacak Putin için. Benim gördüğüm tablo, ben yani bunları çok ufak tefek şeylerden kendimce his olarak çıkartıyorum. Benim gördüğüm tablo şu, zaten batıda Ukrayna'da bir zafer vesaire falan murad etmiyorlar. Batı'nın bütün derdi Putin'in ordusunun test edilmesini sağlamak. Çünkü Batı'nın derdi, bilhassa Birleşik Devletler'in derdi, Putin'den kurtarılmış bir Rusya'yı Batı'ya entegre etmek. İşte bu çok uçuk geliyor olabilir. Ben hani basitçe hatırlatayım. Sonuçta Rusya yeni petrodan bu yana, onlar için büyük petrodan bu yana Avrupa sisteminin bir parçası. Evet. Ve yani sonuçta hem Birinci Savaş'ta hem İkinci Savaş'ta uzun soğuk savaş dönemi boyunca bile Rusya Batı'ya Çin'in olduğundan daha yakındı. Sonuçta kavga dövüşte olsa bir işbirliği, bir etkileşim vardı yani. Çin'le hiç böyle bir etkileşim yok. Dolayısıyla Rusya'nın Batı'ya entegrasyonu çok olmayacak bir şey değil. Kaldı ki şimdi biz seninle daha önce konuşurken de mutabık kalmıştık. Bu haliyle Rusya'nın Çin'in yanında bir tür stepne pozisyonunu da içine sindirmesi, yani yakın geçmiş hesaba katılacak olursa, çok içe sindirilebilir bir şey değil. Rusların da içine sindirebilir bir şey. Orta Türk ulusalcısı için Araplar neyse Ukraynalılar bile odur yani. Yani Çinliler daha dün hani böyle burun kıvırdıkları bir kavim olarak Rusların yedeklemekten hoşlanacakları bir şey değil. Ama Batı'nın bir parçası olmak...
Hiçbir zaman Çin'in yanında ikinci keman olmak istemezler.
Evet. Ama Batı'nın bir parçası olmayı içlerine sindirebilirler. Şimdi muhtemelen Rusya'nın içinde de, yani bu Putin rejiminde işte kaynayan bir şeyler vardır ve bunların politik bir şey yok. Ama ordunun vardır. Orduyu ne kadar kontrol edecek olursa olsun Putin, yani ordu içinde Rusya'nın menfaatlerini, Putin'in menfaatlerinin önüne geçirecek birileri vardır. Anladığım kadarıyla Batı buraya oynamaya çalışıyor. Rusya'yı kaybetmeye değil, Putin'siz oyunu Batı'nın istediği gibi oynayan bir Putin'le olursa da belki kabul edebilir ama tercihan Putin'siz bir Rusya'yı yanına çekmeye çalışan bir oyun kurmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla eğer ben yanılmıyor isem bu hususta, Türkiye'nin hani demin sözünü ettiğin o Avrasyacı amiralleri çok kötü tufaya geliyorlar. Ortada öyle onların hayal ettiği türden bir Rusya, Çin vesaire falan yok. Erdoğan için.
Senin bu söylediğine katılan pek çok, bazı isimler de var, pek çok demeyelim ama yani Rusya'nın elinde sonunda bir Avrupa ülkesi olduğu ve Batı ile birlikte hareket edeceği, Çin'le hareket etmeyeceği söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de burada iki amacının olduğu. Birincisi Rusya'yı tehdit gibi gösterip ittifakını güçlendirmek ama esas itibariyle de Rusya'nın üzerinde bir baskı uygulayarak Rusya'yı yanına çekmek, ittifak kurmak gibi bir strateji izlediği söyleniyor. Bu çok dar bir çerçevede olsa da kabul gören bir görüş.
Yani bu şu andaki oyunu böyle sıkıştırıyor olmaları Batı'nın bana bu intiba veriyor. Yani Rusya'yı burada, Putin'i burada zor duruma düşürüp Rusya'yı Putin'sizleştirmek için, yani tabii ki bu hemen 2 ayda 3 ayda gerçekleşeceğini hayal ettikleri bir şey değildir. Ama yani bu süreci başlatmak gibi bir tetikleyen faktör olarak Ukrayna'yı düşünüyorlar diye düşünüyorum. Yani. Şimdi burada asıl sıkışık olan Erdoğan. Yani Erdoğan için demin de sözünü etmeye çalıştım. Elinde 2 tane koz var. Bunların bir tanesi işte Çin'le öyle görünüyor ki Kanal İstanbul hayalinin gerçekleşebilmesi için Çin'e ciddi bir ihtiyaç var. Yani bu Doğu Türkistan'daki sessizlik falan işte bununla bağlantılı bir şey gibi görünüyor. Ya Çin'e ümit bağlanılmış durumda. Yani Çin neyi taahhüt etti filan bunları bilemem ama Çin'e ümit bağlanılmış durumda. Çünkü zaten başka bir finansman kaynağı görünmüyor orada. Kaldı ki mesele sadece finansal değil. Yani orada işi gerçekleştirmek için de Çin'e ihtiyaç var ve gerçekleştirilecek olan işte limanların vesaire filan falan uzun vadeli, yani onlara bir kabul edilebilir bir fiyatı biçebilecek olan da, onlardan faydalanabilecek olan da Çin gibi görünüyor. Dolayısıyla Kanal İstanbul oyununda Çin'le oynamayı planlayan, Montreux oyununda da kimin kazanacağına bağlı oynamayı planlayan bir Erdoğan var ve şimdi bunlar ikisi üst üste bindi. Zamanlama açısından bunların kontrollerinde bir sıkışıklık olduğu görünüyor ve bunun sonucunda da işte yeniden Kanal İstanbul'da gaza bastı diye düşünüyorum. Öteki tarafta da tansiyonu düşürdü. Yani tamam, hani bunu iç politika malzemesi olarak işte sadece CHP yönelik olarak kullanabileceğiniz kadar kullanın dedi kendi taifesine. Ama bunu fazla da köpürtmeyin çünkü bu bana dışarıda lazım yani. Benim okuduğum hikaye, bu son amirallerin şeyinde okuduğum hikayenin arka planı böyle bir şey. Şimdi amirallere gelecek olursak, amiraller burada hani şeyi komplolara da buna bağlayabiliriz. İşte bir bakana yollandı bu metin daha önce falan gibi şeyler söylendi ya. Şimdi yani amirallere
sonradan
siz bunu
başına
yapın.
Ey yüce Türk milleti diye bir hitap eklenmiş. O yokmuş halbuki metinde falan evet. Onlar.
6 Nisan'da basın bildirisi olarak yayınlanacakmış da 4 Nisan'da aparto paylanır. Karanlık işler dönmüş olabilir. O komplolara kafam basmaz. Şimdi amirallerin kendilerini saraydan icazet almış, tamam cansiperhane bir biçimde vatan savunması için işte Montreux'u savunmak için bunu yapmanız istendi eski müttefikler netice itibariyle saray. Deyip de yapmış da olabilirler. Yani ya da işte birkaç kişi bu işi kotaranlara böyle bir şey verilmiş, söylenmiş olabilir. Hani bu tür komploların yani doğrulanma şansı da yok, yanlışlanma şansı da yok. Bunları sadece böyle ihtimal olarak söyleyebiliriz. Fakat Erdoğan şunu hissediyordur kendi şahsi itibariyle. Yani Putin'siz bir Rusya başarılabilirse bu şu manaya gelir. Erdoğan'sız bir Türkiye. Zaten bunu Biden da seçime kazanmadan zikretmiş idi yani bir biçimde. Dolayısıyla teknik olarak bakınca Putin'in olmadığı bir oyunu Erdoğan kendisi için uygun görmeyebilir. Fakat tabii ki bu tür durumlarda yani elinde öyle bir opsiyon olup olmadığını da bilmiyoruz. Yani ona bu konuda neler nasıl taşınıyor bunu bilmiyoruz. Tabii burada şunlar da var yani bütün bu oyunun içinde muhtemelen Erdoğan'ın öyle veya böyle en ciddi enformasyon kaynaklarından bir tanesi Hulusi Akar'dır. Hulusi Akar'ın kendi oyunu da olabilir şimdi işte bir yandan da. Sonuçta o amirallerin çoğu da onun silah arkadaşları. Yani Erdoğan için bir de şimdi böyle bir durumda var. Yani Biden'ın derdi ne? Oyuncağı nereye koymuştu? Putin'in derdi ne? O oyuncağı nereye koydu? Ama bir de yani ben bunları ikide bir araya getiren Hulusi olabilir mi? Gibi de bir problematiği var yani. Çünkü yani işte Erdoğan sonrası Türkiye konusunda veya işte Montreux konusunda falan aslında Birleşik Devletler'deki birilerinin gerçekte temas kurdukları adam Hulusi Akar. Bunlar Erdoğan'la doğrudan konuşmuyorlardır.
Zaten o uzun süredir o şekilde devam etti. Açık NATO üzerinden Batı ile Türkiye ilişkilerini götürdü, düzenledi ve NATO'da da Savunma Bakanı olarak Hulusi Akar yer aldı. Ama şunu da zaten görebiliyoruz. Bir süredir işaretleri vardı. Gara operasyonundan sonra da Türkiye Batı'yla hemen her alanda yeniden masaya oturma ve birlikte hareket etme konusunda bir arayış içerisinde olduğunu her vesileyle göstermiş oluyor. Bunun da liderliğini büyük oranda Hulusi Akar üstlenmiş gözüküyor. O götürüyor. İşte en son İngiltere'deydi. Oradaki Milli Savunma, onların Savunma Bakanı'yla görüştü. Ama NATO çerçevesinde zaten bütün herkesle görüşerek bu ilişkileri sürdürüyor. Libya konusunda da şimdi hem Batı hem ABD ile Türkiye örtüşür bir noktaya geldi. Rusya ile çatışır noktaya geldi. Suriye'de de bir çatışma moduna girdi Türkiye Rusya ile. Batı ile daha bir uyumlu hale girmiş gibi gözüküyor. İşte Mısır'la işbirliğine başlaması da aslında Rusya ile çatışma, Batı ile uzlaşma arayışının bir parçası gibi gözüküyor.
Yani işte o Batı ile uzlaşma arayışını da şey bozuyor yani. Bu Sofagate hadisesi bozuyor. Oradaki görüntüyü de o matlaştırıyor. Avrupa'dan çok fazla bir beklentisi yok gibi görünüyor Erdoğan'ın. Avrupa'nın da Erdoğan'dan çok fazla bir beklentisi yok gibi görünüyor. Burada yani esas benim işaret etmeye çalıştığım şey Erdoğan için yani Hulusi Akar'a ne kadar güvenilir? Yani sonuçta 15 Temmuz öncesinden bu yana güvenilirliği her zaman Erdoğan için soru işareti olması gereken birisi. Yani niye yanında? Çünkü karşıda olması daha tehlikeli olduğu için yanında tutuyordur. Ama muhtemelen en az güvendiği oyunculardan bir tanesidir. Fakat burada Hulusi Akar oyunu öyle görülüyor ki, senin demin güzelce özetlediğin gibi öyle görünüyor ki, kendisi olmadan oynanamaz hale getirdi. Ve bu Montreux meselesiyle bir NATO hadisesi haline geliyor olduğu için, şimdi çekmeceden Montreux çıkınca Erdoğan bir kere daha düşünmek zorunda kalıyor olabilir. Bütün bunları söyleyerek şunu demiş olduğumu zannediyorum. Hani biz veya bizi izleyenler aslında ne oluyoru bilmiyor olmak nedeniyle kendilerini kötü hissediyor iseler, o kadar da kötü hissetmesinler çünkü Erdoğan da onların durumundadır. Yani Erdoğan da aslında ne oluyor olduğu konusunda kafasında sayısız tereddüt barındırıyordur. Bu tansiyonu düşürücü, ya hani o kadar da şey etmesek mi ya acaba falan edasını da buna yoruyorum yani. Çok su kaldıracak bir hadise bu. Önümüzdeki dönemi, yani benim kabaca kafamdaki hikaye, Batı kendisine Rusya'yı eklenmemiş bir Batı ile Çin arasında yeni nesil bir soğuk savaş olacak diye düşünüyorum. Oraya şimdi, doğru gidiyor dünya.
Şimdi dünyası. Eğer Batı Rusya'yı kendisine eklemleyebilir ise Türk Konseyi'nin bir araya gelmiş olması ve son dönemde işbirliğini çok hızlı şekilde arttırmış olması da çok anlamlı hale geliyor. Türkiye'yi de kendisine eklemlediği zaman Çin'i büyük oranda sınırına kadar çevreleme imkanına sahip bir konuma geliyor Batı. Gelecek yani, eğer Türkiye oyununu o taraftan yana oynarsa.
O Türk Konseyi'nde bizden çok Rusya'nın hissesi olur. Yani Türk Konseyi'nde, Türk Konseyi olarak saydığım ülkelerin hemen hemen tamamında Rusça konuşan nüfusun statüsü Türkçe konuşan nüfusun statüsünden daha yüksektir.
Yüksek ama şimdi onlar alfabelerini değiştiriyorlar. Hepsi Türk alfabesini benimsediler ve Türkçe konuşmaya başlıyorlar.
Hayır hayır, yani sonuçta Rus nüfus diyelim. Yani. Evet, Rusça konuşan nüfus. Rus nüfus orada daha statü olarak daha yüksek. Birçoğunda bunların. Yani evet, sonuçta öyle veya böyle daha Türkçe konuşmayı özendirebilirler, alfabeyi değiştirebilirler ama benim şahsi kanaatim Rusya'nın o coğrafyadaki nüfuzunu Türkiye'nin dengeleyebilmesi için bir hayli çabaya ihtiyaç var.
Dolayısıyla değişmiyor zaten. Rusya'da Batı'nın yanındaysa, Türkiye'de Batı'nın yanındaysa Çin'i tam olarak çevrelemiş oluyorlar. Yani orada birleşmiş oluyor izledikleri politika.
Tamam ama hani Rusya'nın fiyatını yükseltir bu. Evet. Bunu demeye çalışıyorum. Çin'i kuşatmak için evet, ama Çin'i kuşatan Rusya olur yani. Türkiye olmaz. Dolayısıyla bu oyunda Türkiye harcanabilir bir, yani Türkiye'nin jeopolitik konumu vesaire falan derken sözünü ettiğimiz hikaye münhasıran şu Ukrayna Savaşı ile kızışmış olan ve Montreux'de cisimleşmiş olan şey. Yoksa Batı-Çin geriliminde bu eksende Türkiye'nin jeopolitik ehemmiyeti yok. En azından bir süre daha olamaz. Benim kanaatim bu. Dolayısıyla o Türk Konseyi hikayesini kim akıl ettiyse o Rusya'nın değirmenine su taşıyordur diye bakıyorum. Tabii hani Rusya'da problemi çözebilecek mi Batı, onu da bilmiyoruz yani. Oyunu böyle kuruyor olduklarına dair işaretler var ama böyle niyetlenmek başka, onu başarabilecek kapasiteye sahip olmak başka bir şey yani. Bu Sofya-Yeğit hadisesi Türkiye'nin Avrupa konusunda biraz fazla özensiz olduğu şeklinde yorumlanabilir. Hadisenin kendisinden yola çıkacak olursak, orada işte protokolün Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na devredilmiş olmasının ve orada Cumhurbaşkanlığı ofisinde bunun konuda bir takım acemilikler olmasının falan etkisi var gibi görünüyor ama ağırlıklı olarak Avrupalıların kendi aralarındaki içme burada tayin edici olmuş. Yani eksik, yanlış, kasıtlı bilgi verilmiş falan gibi görünüyor. Beni dolayısıyla hadise çok enterese etmiyor yani. Hadiseye böyle çok umursamaz bir reaksiyon gösterilmiş olması. Ya tamam oldu işte bu türü bir reaksiyon gösterilmiş olması Ankara'da Avrupa'nın çok da umursanmadığını gösteriyor. Yani bu anlamda haklı mıdır? Haklıdır da Merkel'siz bir Avrupa'nın ne kadar ağırlığı olacağını tahmin etmek de o kadar kolay değil. Hiçbir şey de çıkmayabilir. Geride hiçbir şey de kalmayabilir. Bir de yani İngiltere ve Amerika ile işbirliğini ya da işte iletişimi yürüten Hulusi Akar'ın muadili birisi yok yani Avrupa'da. Dolayısıyla yani Batı blokuyla değil iş. Biden bizi arasın ya kardeşim, artık bir telefon etsin yani. Bu arada şeyi de sorayım, yani bizim damat ne oldu? Hala yok ortada değil mi?
Evet, hala yok.
Yani onu yani, aklıma geldikçe sorayım ben.
Erdoğan'la İstanbul'da bulunduğu sürece Erdoğan görüşüyor deniliyor. Ama kamuoyu önüne çıkmış bir hali yok denir.
Yani özledik damadı ya. Gül Cemal'ini unuttuk. Sokakta görsek tanıyamayacağız yani. Artık çıksın ortaya görelim yani. Avrupa hikayesini şeye de bağlayalım istersen. Şu İtalyan
Şimdi orada hatta şeyde bile olsa Avrupa Birliği'nin kendi arasındaki çekişmeler falan deniliyor. Bütün hata onların kendi arasında olabilir ama sonuçta ev sahibi Türkiye'dir. Ve Türkiye'nin protokolü nihayetinde nihai karar verecek olan da Türkiye'dir. Onun uygulaması öngörmesi lazımdı. Siz iki misafir çağırmışsınız. Birisini yanınıza oturtuyorsunuz, öbürünü de kapının yanında bir yer veriyorsunuz. Bu hiç hoş bir tablo değil. Avrupa Birliği'nin kendi arasındaki hesabı göreceği yer bizim külliye olmamalıydı, Ankara olmamalıydı. Ona izin vermemeliydi Türkiye. Bu açıdan baktığımızda hatayı nerede ararsak arayalım, sonuçta geniş kamuoyu önünde bize kesilecek olan bir faturadır.
Demek istediğim, o hatadan yol çıkarak Türkiye'nin Avrupa konusunda umursamazlığını, umursamaz olduğu fikrine ulaşamam. Çünkü işte hani hata yapılmıştır ve bu hata da işte Cumhurbaşkanlığı protokolünün acemiliğinden kaynaklanmıştır. Yani bir umursamazlıktan değil. Bunu böyle kabul edebilirim ya. Yani. Hani sonrasında bu iş böyle Avrupa'da çok yankılanıp dururken Ankara böyle hani ya tamam işte bitti gitti gibi bir edası var. Misafirler buradayken de eda böyleydi yani. Hani tamam kardeşim şu işi halledelim de gidin. Ankara bu işi organize ediyor iken konjonktür böyle değildi anladığım kadarıyla. Yani orada bu görüşmede bir takım beklentiler var idiyse arada bir şey oldu. Belki mesela şu murad ediliyor idi. Yani Avrupa Birliği buraya geldiğinde Biden da aramış olacak. İşte bir takım yol haritaları çıkarılmış olacak. Ona göre işte bir şeyler yapılacak diye belki davet edildi. Ama diğer hamleler yürümeyince bu da bu toplantıda boşa düştü gibi bir intibaya sahibim.
Biden aramadı ama gelen iki başkan Ankara'ya geldiklerinde ABD Büyükelçisi'yle görüştüler. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştular. Bu da can sıkıcı bir şey olmuş olabilir, davranış olmuş olabilir.
Bilemem yani Türkiye'nin çok uzun süredir Avrupalıların bu tür terbiyesizliklerine canı sıkılacak bir lüksü yok. Yani Erdoğan istediklerini verdikleri sürece her türlü terbiyesizlikleri sineye çekildi. Yani işte Çin'in yaptıklarını sineye çekmek gibi. Yani seçimden önce Merkel gelip altın varaklı koltukta oturup evet Erdoğan bu ülkenin meşhur cumhurbaşkanıdır. Biz de onunla iş tutuyoruz. Görüntüsü vermesi karşılığında her şeye katlanıldı yani. Benim ısrarlı bir biçimde söyleye geldiğim şeyi burada tekrarlayayım. Yani Erdoğan'ın menfaatiyle Türkiye'nin menfaatinin arasındaki makas açılıyor. Putin'in menfaatiyle Rusya'nın menfaati arasındaki makas açılıyor. Ve bu makasların yol açtığı şeyleri nasıl kullanacağını Batı'nın, münhasıranda Birleşik Devletleri nasıl kullanacağını, hangi enstrümanlarla kullanacağını göreceğiz. Bu da dünyanın bundan sonrasını, yakın geleceğini tayin edecek bir faktör olacak. İnternet bize daha çok izin vermeyecek. İstersen
burada bitirelim. Değil mi? Peki. Sevgili dostlar kusura bakmayın. İnternet bize çok fazla imkan tanımadı bu görüşmeyi tamamlama açısından. Olduğu kadar size bunu sunuyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.